Ayrım 33.
Cinsel şantaj ve komplo Türkiye'de olduğu gibi dünyada da istihbarat teşkilatlarının kullandığı en iyi metotlardan biriydi. Örneğin 5 Ekim 1979 tarihinde Hafta Sonu gazetesi İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in dansöz Aynur Aydan'ın Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki evine geleceğini, kendilerine telefonla bir erkek sesinin ihbar ettiğini yazıyordu. Telefondaki erkek evin adresini de vermişti. Haber sonrası ne oldu? Başta gazeteci Abdi İpek'i cinayeti olmak üzere birçok suikastın, karanlık provokasyonların üzerine cesaretle giden, olayların altına dış bağlantılar arayan, CIA ajanlarına rahat vermeyen, MIT'te bypass yapılmasını Başbakan Ecevit'e öneren, Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratını güçlendirip bu amaçla okul açan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş istifa etmek zorunda bırakılıyordu. Bu nedenle Dündar Kılıç'a yöneltilen sorulara basit magazin haberleri diye bakmamak gerekiyor. Baba ajanlar, Mehmet Eymür ile Atilla Aytekin, yeraltı dünyasına dönük operasyonlarının gürültü koparmasının bir başka nedeni daha vardı. MİT ve Emniyet yeraltı dünyasından bazı isimleri kendisine angaje etmiş, ajan olarak kullanıyordu. İşin gereği kullandıkları kişilerin ufak tefek yasa dışı işine göz yumuyordu. Bu metot aslında dünyanın her yanında aynıydı. Ancak iş Türkiye'de biraz farklıydı. Çünkü yeraltı dünyasının yarısı MİT'e, yarısı da Emniyet'e ajanlık yapıyordu. Dolayısıyla her gözaltına alınan şahıs istihbarat kurumları arasında kavgaya yol açıyordu. Vay sen benim ajanımı nasıl alıp sorgularsın? İstanbul Emniyeti'nin operasyonlara tepki duymasının nedeni yeraltı dünyasındaki ajanlarının yakalanıp sorgulanmasıydı. Teorik anlamda İstanbul polisi haksızdı. Çünkü ajan kullanma hakkı yasal olarak sadece istihbaratçılar için geçerliydi. Polisin ajan kullanma yetkisi yoktu. Yasa açıkça demiyor ama ima ediyordu. Polis ajan kullanırsa o ajan, ajan provokatör olur. Çünkü eylemlere karışır, polis de kendi istihbaratına dayalı dosya karşısında tarafsız kalamaz. Bu hala çok tartışılan bir konudur. Biz kitaba dönelim. Emniyet ile MİT arasında kavga olduğu gibi bir de MİT'in kendi içinde benim ajanım kavgası vardı. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı kullandığı adamlarının Mehmet Eymür tarafından kasıtlı olarak gözaltına alındığını iddia ediyordu. Ünlü babalardan Topal Yaşar, yani Yaşar Yamak, MİT içindeki kavga nedenlerinden biriydi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Topal Yaşar benim ajanım diyordu. Mehmet Eymür ekibi ise Topal Yaşar, yasa dışı işler yapmaktadır deyip gözaltına almıştı. Hadi çıkın işin içinden, acaba kim haklı? Ajan Topal Yaşar tüm mesaisini MİT'e vermiyordu. 1980 yılının ilk baharında Avni Karadurmuş, Bedri İstanbullu, Yaşar Yamak yani Topal Yaşar ve Hayrettin Yağcı'nın olduğu bir silah bağlantısına 5 milyon lira ile ortak olmuş, 12 Eylül sonucunda geciktirilen bu silah bağlantısı 15 bin adet İtalyan yapısı Baretta marka silahı 1981 yılında Mersin Limanı'ndan makine parçası adı altında çıkartarak İran'a sevk edilmek üzere İran Kürt Demokrat Partisi lideri Kasım Loğ'un yakını İranlı Hacı Abdullah'a teslim etmiş ve bu silah işinden 15 milyon lira kar sağlamıştır. Dipnot: Behçet Cantürk'ün 6 Temmuz 1984 tarihli adli müşavirlik 1984-2439'a 18 sayılı sorgusu sayfa 13. Yüce Divan'da yargılanan Gümrük ve Tekel eski bakanı Tuncay Mataracı, MİT ajanı Topal Yaşar'la ilgili olarak şunları söylüyordu. Ben Yüce Divan'da yargılanırken Topal Yaşar isminde biri tanık olarak dinlendi. İnanması güç ama bu tanık mahkemede resmen sigara kaçakçılığı yaptığını söyledi. İşin ilginç yanı ne savcı ne de yargıçlar bu adam hakkında bir işlem yaptılar. Kimse ona dokunmadı, dokunamadı. MİT'in ajan olarak kullandığı bir diğer yeraltı dünyasının ünlü ismi Abuzer Uğurlu'ydu. 1974-1979 yılları arasında Yıldırım Takma adıyla MİT tarafından kullanılmıştı. Mehmet Eymür, MİT Kaçakçılık Daire Başkanlığı bünyesinde hizmete özel kaşeli kaçakçılık, terör ve devletin güvenliğine etkileri adlı kırmızı kitabında Abuzer Uğurlu hakkında bilgiler vardı. Bu kitaba göre Mehmet Ali Ağaca İpekçi'yi vur talimatını Abuzer Uğurlu'dan almıştı. Aksaray ve Beyazıt civarında Marlboro sigarası işinin Ağaca'ya ihale edileceği de kendisine vaat edilmişti. Dipnot: Abuzer Uğurlu'nun Abdi İpekçi cinayetiyle ilgisi, ülkücülerle bağlantısı ve yeraltı dünyasındaki ağırlığı gibi ayrıntılı bilgiler için bakınız Reis, Gladio'nun Türk tetikçisi. Papa suikastı soruşturmasını yürüten İtalyan savcılığı, Mehmet Ali Ağaca'nın Abdi İpekçi'yi Abuzer Uğurlu'nun emriyle öldürdüğünü iddia etmişti. The New York Times, 11 Haziran 1984. Bulgaristan'ın yıllarca kullandıktan sonra Türkiye'ye iade ettiği ve döner dönmez Mamak askeri cezaevindeki hücresinde ölü bulunan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Bekir Çelenk de MİT ajanı mıydı? Papa suikastini soruşturan İtalyan savcılar Bekir Çelenk'in telefon defterinde İstanbul MİT'e ait telefon numaraları tespit etmişti. Peki yeraltı dünyasının ünlü isimleri MİT'e yardımcı oluyor da MİT personeli yeraltı dünyasına çalışmıyor muydu? Kimin eli kimin cebinde? Tümgeneral Mustafa Arda adını anımsadınız mı? Hiram havası teşkilattan kovan MİT müsteşar yardımcısı. Tümgeneral Mustafa Arda emekli olduktan sonra ne yaptı dersiniz? Meslektaşı emekli kor general Orhan Suerdem'le birlikte iş adamı Kemal Horzum'un Hortaş şirketine ortak oldu. Kemal Horzum kim? Emlak Bankası'nı dolandırdığı için yargılanan ki sonra mahkum oldu, mafya ile içli dışlı olduğu söylenen, kara para akladığı belirtilen, hayali ihracatçı ve kaçakçı olduğu iddia edilen iş adamı. MİT eski müsteşar yardımcısı Tümgeneral Arda, Kemal Horzum demir kaçakçılığı yaptığı şeklindeki teşkilatının raporunu da okumamıştı herhalde. Yoksa şaibeli bir iş adamıyla niye ortak olsun? 5 Mayıs 1983'te iki paşa toplam 1 milyar TL, 500 bin dolar yazarın notu ile Hortaş hisselerinin %82'sini elinde bulunduruyordu. Hayli yüksek bu parayı iki emekli generalin nereden buldukları o günlerde hayli tartışıldı. Ancak hiçbir devlet yetkilisinin aklına bir soruşturma açmak gelmedi. Tümgeneral Mustafa Arda siyasetle de ilgiliydi. MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp'e Kemal Horzum'u tanıştıran kişi olarak biliniyordu. Malum MDP Ankara'daki ilk siyasal çalışmalarını Horzum'un Mavi Evi'nde yapmıştı. MİT Müsteşar Yardımcısı Arda ile Kemal Horzum ayrıca özel hava yolları şirketlerine izin veren yasa çıkınca 9 Kasım 1984 tarihinde BC Hava Yolları AŞ'yi kurmuşlardı. Bu şirketin öyküsü de hayli ilginçti. Şirketin adı İran Gates skandalında da geçmişti. CIA'nın İran'a gizli yollardan sattığı füzeleri Horzum'un bu şirketi mi taşımıştı? Dipnot: Kemal Horzum'la ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Atilla Akar, Horzum Labiranti, BDS Yayınları 1989. Tümgeneral Mustafa Arda ve onu MİT'ten kovduğu Hiram Abbas, emekliliklerinde ikisi de özel sektöre hizmet yarışına girmişlerdi. Biri Kemal Horzum'un yanında, diğeri Halit Nari'nin. Bu arada teşkilat içindeki yarış da gizliden gizliye devam ediyordu. Dış İstihbarat Daire Başkanı Nuri Gündeş bir yurt dışı gezisinden dönen Mehmet Eymür'ün çantasını arattırıyordu. Nuri Gündeş bu gücü nereden bulmuştu? Anlatalım. Yeraltı dünyasının ünlü isimleri hakkında işkenceli sorgulamalarda alınan ifadeler dışında hiçbir delil bulunamamıştı. Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi MİT'e devamlı elinizde delil var mı diye soruyordu. Mahkemeye sadece sorgu bantları, videoları gönderiliyordu. Burada araya girip bazı tanımlara açıklık getirelim. İfade istihbarat açısından sadece bir hipotezdir. Hipotezin doğruluğu, yanlışlığı ancak araştırma yapılarak bulunabilir. Ancak polisteki anlayış MİT'te de vardı. Delilden zanlıya değil, zanlıdan delile gidiliyordu. Yani sanığı alıp işkence yapıyorlar, sonra da aldıkları ifadeleri delil diye mahkemeye sunuyorlardı. Bu kolaycılık babalar operasyonunu yürüten Mehmet Eymür'ün de gözden düşmesine neden oldu. MİT Adana bölgesinin emrine verildi. Eymür Ankara'dan gitmek istemiyordu. Devreye Hiram Abbas'ın ricasıyla Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit girdi. Müsteşar Burhanettin Bigalı ile görüştü. Torpil etkisini gösterdi. Mehmet Eymür'ün ailevi durumu göz önünde bulundurularak tayini MİT okuluna yapıldı. Mehmet Eymür ANAPA'da dargındı. Yeraltı dünyasıyla DYP ve Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un ilişkisi olduğunu göstermek için çok çaba sarf etmişti. Bu konuda Dündar Kılıcı çok zorlamıştı. Aldığı bilgileri özel dosyayla Başbakanlık konutuna göndermişti. Fakat Turgut Özal şimdi kendisini ortada bırakmış, sahip çıkmamıştı. Üstelik Özal ailesi için Ermenilerle savaşmıştı. Nasıl savaştığını kendi ağzından dinleyelim. Kızıyla Zeynep Özal ilgili operasyonu bana ilk olarak Semra Özal söyledi. Davulcunun, yani Asım Ekran etrafında Ermenilerin bulunduğunu, çok borca battığını, bu nedenle aileye sokulmak istendiğini söyledi. Ben ise kızlarına dikkat etmeleri gerektiğini, kötü yerlere girip çıktığını söyledim. İsteklerini müsteşarıma açıp açmayacağımı sordum. Açın dedi. Müsteşarlık emir verdi, davulcuyu araştırdık. Gerçekten de makul biri değildi. Ben Semra Özal'a kulağını çekip biraz sıkıştıralım mı diye sordum. Onaylayınca İskender'e, Çolak, Ankaralı mafya babası, söyledik. Madem devlet istiyor diye adamın yakısına yapışmışlar. Zeynep Özal, Asım Ekran operasyonunu Mehmet Eymür kimle birlikte organize ediyordu dersiniz? korkunç yenge Bilge Erol'la. MIT'in papatya kanadı diye isim takılmıştı o günlerde. Hiram Abbas'ın yakın arkadaşı Bilge Erol o günlerde First Lady Semra Özal'ın en yakın dostuydu. Operasyonla sadece Mehmet Eymür, Bilge Erol ikilisi ilgilenmiyordu. Mehmet Ağar başta olmak üzere İstanbul Emniyetinden bir ekip de davulcu damadın peşine düşmüştü. Ama helal olsun, aşıklar hepsini alt edip evlendiler. Ekipler aileden zılgıt yediler. Belki de Özal'lar evliliği engelleyemediği için bu zor gününde Mehmet Eymür'e destek vermemişti. Dipnot. Ancak MIT Asım Ekren'in peşini bırakmadı. 1 Ağustos 1985 tarihli MIT Müsteşarı Burhanettin Bigalan'ın imzasıyla MIT İstanbul Bölge Başkanlığı'na bir yazı gönderilerek Asım Ekren'in çevresinde genellikle Ermenilerin bulunduğu ve dikkat edilmesi gerektiği bildiriliyordu. MIT konunun dar çerçevede tutulması kaydıyla güvenilir elemanlar tarafından araştırılmasını istiyordu. Erbil Tuşalp, Plastik Papatya Kokusu, Bilgi Yayınevi 1993, sayfa 113-114. MIT'teki kaçakçılık birimi önce küçültüldü, yurt içindeki ünitelerinin kapısına kilit vuruldu, sonra da 1988 yılında tamamen kaldırıldı. İşte Nuri Gündeş bu nedenlerle gözden düşen Mehmet Eymür'ün üzerine arattırabiliyordu. Birim etkisizleştirildi ama dosyalar yok edilmedi. Üstelik dosyaların tamamı Mehmet Eymür'ün özel arşivinin en müstesna yerine konmuştu. Zamanı gelince oradan çıkarılmak üzere. Kaçakçılık birimlerinin kapatılmalarına neden olan bir başka olay ise az kalsın Kuzey Kıbrıs'la diplomatik krize yol açacaktı. Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk'ün yargılandığı Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın 4 No'lu Mahkemesi'nin 6 Aralık 1985 tarihli duruşmasına adeta bomba düştü. Duruşmada Behçet Cantürk'ün MIT'teki videolu ifadesi izlendi. Cantürk ifadesinin bir yerinde Kıbrıs'a Mehmet Gözen denilen kişiye eroin sevkiyatı yaptık. Mehmet Gözen'in Rauf Denktaş'ın oğlu Raif Denktaş'la ilişkisi vardı. Bunlar çok iş yaptılar. Raif Denktaş İngiltere'ye eroin sevk ediyormuş. Biz Kıbrıs'a 3 seferde 15 kilo eroin gönderdik. Duruşmayı izleyen basın mensupları Behçet Cantürk'ün ifadesinin bu bölümünü gazetelerinin manşetlerine taşıyınca iki ülke arasında diplomatik sorun ortaya çıktı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Özel Danışmanı Raif Denktaş sert bir açıklama yaparak konuyla ilgili olarak ne kendisine ne de KKTC güvenlik birimlerine hiçbir soru sorulmadığına dikkat çekerek MIT'i eleştirdi. Duruşmadan 19 gün sonra Raif Denktaş Magosa-Lefkoşa karayolunda arabasıyla bir kamyonun çarpışması sonucu can verdi. Dipnot Soner Yalçın, Beco, Behçet Cantürk'ün Anıları, Su Yayınları 5. baskı 1999 sayfa 214-215. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş yıllar sonra MIT'in oğluyla ilgili iddialarını şöyle yorumladı. Raif'e sırf soyadı Denktaş olduğu için çok hakaret, çok saldırı yapıldı. İthamlarda bulunuldu. Türkiye'de bilinmeyen eller beni uzlaşmaya mecbur etmek için aleyhime veya Raif'in aleyhine çeşitli bilgiler sızdırdılar. Bunları MIT'ten bazı işgüzarların sızdırdığını tespit ettik. Amaç bizim zayıflayıp anlaşmaya mecbur kalmamızdı. Bunu beni sindirmek için Türk istihbaratının bir kesimi veya bazı isimleri yaptı. Cumhurbaşkanı Denktaş bu gücü MIT'ten bazı kişileri nereden aldığını bilmediğini belirtirken satır arasından mesaj veriyordu. Turgut Özal'ın Kıbrıs'a olan öfkesi şu idi. Kendisinin tam göreve, başbakanlığa geleceği günlerde 1983'te KKTC'yi ilan etmekle başına bir sıkıntılı hal yarattık. O onu anlayamadı bir türlü. Milliyet 9 Ocak 1985. Hakikaten kimin eli kimin cebindeydi anlamak zor. Özal'ın gizli planı. Asala'yı bitiren Hiram Abbas teşkilata geri dönüyor. 1985 yılının ortalarına doğru MIT'te herkes bu dedikoduyu yayıyordu. Hiram Abbas'ın adı geçtiği sohbetlerde mutlaka Asala'yı bitiren adam olarak anılıyordu. Sahi 1982-1984 yılları arasında Beyrut ve Paris'te bulunan Hiram Abbas Asala'yı bitirmiş miydi? Tarih aksini iddia ediyor çünkü Asala eylemleri bitmemişti. 9 Mart 1983 Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar ve şoförü Necati Kaya öldürüldü. 16 Haziran 1983 İstanbul Kapalı Çarşı'yı kana bulayan Asala militanları 3 kişinin ölmesine 25 kişinin yaralanmasına neden oldular. 14 Temmuz 1983 Brüksel Ateşesi Dursun Aksoy öldürüldü. 15 Temmuz 1983 THY'nin Paris'te Orly Havaalanı bürosu bombalandı. İkisi Türk 8 kişi öldü. 29 Ekim 1983, Beyrut Büyükelçiliği'ne 3 Asala militanı bomba ve otomatik silahlarla saldırı girişiminde bulundu. 28 Mart 1984, Tahran Büyükelçiliği saldırıya uğradı. Askeri ateşe yardımcısı İsmail Pamukçu ağır yaralandı. 15 Nisan 1984, Tahran İdari Ateşesi İbrahim Özdemirci'nin evi tarandı. 28 Nisan 1984, Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder ve eşi Işık Yönder'e yaylım ateşi açıldı. Işık Yönder vefat etti. 20 Haziran 1984, Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ateşesi Erdoğan Özen otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. 19 Kasım 1984, Viyana'da Birleşmiş Milletler'de görevli Enver Ergun otomobiline açılan ateş sonucu öldü. 15 Mart 1985, Kanada Ottawa Büyükelçiliğini basan 3 Asala militanı, aralarında Büyükelçi Coşkun Kırca'nın 14 yaşındaki kızının dahil olduğu 11 elçilik mensubunu rehin aldı. Kırca ikinci kattan atlarken yakalandı. 5 saat süren operasyon sonucu militanlar yakalandı. Bir Kanada güvenlik görevlisi öldü. Dipnot: Asala'yı ne Hiram Abbas gibi özel görevliler ne de kullanılan eski ülkücüler bitirmişti. Kuşkusuz bu örtülü operasyonların etkisi vardı. Ancak Asala'yı asıl bitiren unsurlar, A. Ordi gibi Avrupa'da kitleleri hedef alan kör teröre başvurarak büyük taktik hatası yapması, B. kendi içindeki Hınçak Taşnak fraksiyonlarına bölünmesi, C. Türkiye içindeki Ermeni vatandaşlardan hiç destek görmemesi, D. başta ABD olmak üzere Batı'dan yeterli destek alamamasıdır. Tarihi gerçeklerin bir önemi yoktu. Psikolojik savaşın bütün metotları kullanılıyor ve Hiram Abbas Ankara'da Asala'yı bitiren adam olarak takdim ediliyordu devlet ricaline. Peki Hiram Abbas'ın adı ne oldu da birdenbire başkent kulislerinde konuşulmaya başlamıştı? Ankara'da neler oluyordu? Hiram Abbas'ı kim önerdi? Başbakan Turgut Özal artık somut bir gerçeğin farkındaydı. Hükümet olmuştu ancak iktidar değildi. Örneğin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürüğ'la ilişkisi çok kötüydü. Genelkurmay Başkanı Özal'ı yok sayıyordu. Hitap ederken sayın sözcüğünü hiç kullanmıyordu. Başbakan diye hitap ediyordu. Dost sohbetlerinde Özal'dan o adam diye bahsediyordu. MSP ve MHP'den aday olan bir politikacının nasıl veto edilmediğini bir türlü anlamıyordu zaten. Başbakan Özal hakkında konuşulanları biliyordu. Ayrıca Orgeneral Ürüğ'ün kendinden sonra Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Necdet Öztorun'u getirmek istediğini duyuyordu. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise hala ordunun etkisindeydi. Meclisten geçen birçok yasayı imzalamaktan kaçınıyordu. Başbakan Özal da kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyordu ülkeyi. Başbakan Özal iktidarı ele geçirmek için kafasındaki 4 aşamalı bir stratejiyi yaşama geçirmek istiyordu. 1. Ordunun tepesinde Necdet Ürüğ, Necdet Öztorun'un 2000 yılına uzanan askeri hiyerarşisini bozmak. 2. Genelkurmay Başkanlığını Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamak. 3. Güneydoğu'da bir süper vali aracılığıyla askeri güçleri denetim altına almak. 4. MİT'i sivilleştirmek, başına öncelikle sivil müsteşar getirmek. İşe önce MİT'ten başladı. Başbakan Turgut Özal'ın bir özelliği İsmet İnönü'ye benziyordu. İkisi de istihbaratı seviyordu. Bu nedenle teşkilatla ilişkilerini hep sıcak tutmak istemişler. Gelen istihbarat raporlarını Süleyman Demirel gibi yardımcılarına bırakmayıp bizzat kendileri okumuştu. Başbakan Özal bunca yıllık devlet bürokrasisindeki görevinden dolayı biliyordu ki Milli İstihbarat Teşkilatı hep sivillere uzak olmuştu. MİT'i yanına almadan iktidar olamayacağını biliyordu. Hükümete ilk geldiği günlerde MİT'ten alamadığı istihbaratı polisten almak için emniyeti yeni baştan oluşturmayı planlamış ve yeni bir polis yasası çıkarmak istemişti. Ancak istediği yasa teklifi meclis ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından çok biçilmişti. Hatta yasa tasarısının görüşülmesi sırasında ANAP'lılar ile Halkçı Partili milletvekilleri yumruklaşmışlardı. Polisten sonra tekrar MİT'e yöneldi. MİT'in başına birdenbire sivil bir müsteşar getirmesinin imkansız olduğunu biliyordu. Genelkurmay'ı bu konuda ikna etmek zordu. Bu nedenle ikinci adamlığa sivil birini getirmeyi düşünüyordu. Danışmanlarıyla kolları sıvadı. Önce Saffet Arıkan Bedük düşünüldü fakat Bedük sempatiyle bakmadı. Sonra Vecdi Gönül'ün adı üzerinde duruldu ancak Vecdi Gönül'ün İslamcı kimliği yüzünden askerler istemez diye hemen vazgeçildi. Bir ara Kutlu Savaş'ın adı geçti. O zamanlar Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı'ydı. Pratiktir, sorunları çabuk giderir denildi. Çok genç olması nedeniyle vazgeçildi. Özal yakın ekibiyle birlikte MİT'e sokacağı kulağını ararken danışmanlarından Bülent Öztürkmen Hiram Abbas'ın ismini ortaya attı. Hiram Abbas ile Bülent Öztürkmen MİT'ten tanışıyorlardı. Özellikle 12 Mart askeri darbesi döneminde yakın mesai içinde olmuşlardı. Bülent Öztürkmen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1962 yılında bitirip MİT'e girdi. MİT içinde MHP ekibine yakındı. Zaten MHP'li Agah Oktay Güner'in bakanlığı döneminde Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 12 Eylül'den kısa bir süre önce silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralandı. Amerika'da tedavi gördü. Bu suikastin siyasiliği çapkınlık yüzünden yapıldığı da iddia ediliyor. Aynı zamanda bu ülkede ticaret müşaviri olarak Büyükelçilik'te görev yaptı. Özal hükümetinin kurulmasıyla birlikte DPT müsteşar yardımcılığına getirildi. Aynı zamanda Exim Bank yönetim kurulu üyeliği yapıyordu. Basında adı hayali ihracata yol veren bürokrat olarak geçti. Oyak Renault yönetim kurulu başkanlığından şirketin ortağı Fransızların baskısıyla ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu arada Semra Özal'ın yanından ayrılmayan Hiram Abbas'ın Beyrut arkadaşı Bilge Erol da devreye sokulmuştu. Hiram Abbas lobisi başbakanlık konusunu sarıp sarmalamıştı. Cumhurbaşkanlığı köşkündeki kulis çalışmasını ise damat Erkan Gürvit yürütüyordu. Zaten Hiram Abbas son bir yıldır sık sık Ankara'ya geliyor, yalı restoranda, RV'de Erkan Gürvit ve MİT içindeki en yakın arkadaşlarından Bedri Özdemir'le buluşuyordu. Arkadaşlarına artık açık açık söylüyordu, teşkilata dönmek istiyorum. TBMM Başkanı Necmettin Karaduman da işin içine çekilmişti. Başbakan Özal Karaduman'ı MİT eski müsteşarı Fuat Doğu'ya göndermişti. Karaduman ile Fuat Doğu'nun dostlukları 1950'li yıllara dayanıyordu. Fuat Doğu Mah adına Adana Bölge Başkanı iken Necmettin Karaduman da mülki idare basamaklarını tırmanmaya Adana'dan başlamıştı. ANAP Fuat Doğu'nun MİT'in sivilleştirilmesi isteğine sıcak baktığını biliyordu. Yaşı 65'i aşmamış olsa Özal'ın MİT müsteşarlığı için düşündüğü tek isim Fuat Doğu'ydu. Meclis Başkanı Karaduman gençlik arkadaşından akıl istedi, bir de isimler. Fuat Doğu'nun verdiği isimler arasında Hiram Abbas da vardı. Turgut Özal ve yakın çevresinin kafası karışıktı. Hiram Abbas'ı tanımıyorlardı, özellikle de Hiram adına takılmışlardı. Özal sonunda sağ kolu Hasan Celal Güzel'e, "Sen adamı çağır, bir konuş bakalım, nedir ne değildir öğrenelim," dedi. "Gel bakalım Hiram Usta." Ağzında piposuyla Ankara Kızılay'daki başbakanlık binasına girerken 28 yıl önce başbakanlık müsteşarı Ahmet Salih Korur'la yaptığı görüşmeyi anımsadı. Yaşamında ne çok değişiklikler olmuştu. Yanında Erkan Gürvit vardı. Sekreter fazla bekletmeden içeri aldı. Duyduğu sesle hafif irkildi. "Gel bakalım Hiram Usta." Yüzünün kızardığını hissetti. Mason olduğunun ima edilmesinden hep rahatsızlık duymuştu. Özal ve çevresinin muhafazakar olduğunu biliyordu. Hiram Usta sözünde hafif bir alay hissetmişti. Başbakanlık müsteşarı Hasan Celal Güzel gönlünü almak için "Sizin için asalayı bitiren kişi diyorlar. Metninizi çok duyduk. Lütfen buyurun oturun," dedi. Hiram Abbas'ın bürokratlara hiç benzemeyen rahat tavrı, bacak bacak üstüne atması, pipo yakması ve hoş sohbet olması Hasan Celal Güzel'i etkiledi. Güzel Turgut Özal'ın MİT konusundaki düşüncelerini anlatmaya başladı. "Biz teşkilatın daha operasyonel olmasını, dinamik hale gelmesini istiyoruz.